Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'ya, Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Kübra Ergin imzalı İmtihan Ama Nasıl başlıklı yazıyı sunacağız. Zamanımızda İslam'ı tebliğ ve irşat faaliyetlerinde karşılaşılan bir zorlukta muhatabımızın İslam kültürünü, dilini, literatürünü doğru olarak bilmiyor olması. Bunu ateist, deist vesaire inkarcı çevrelerin ortaya attığı sorularda görebiliyoruz. Günlük dilde kullandığımız bazı kelimeler köken olarak Arapça olsa da zamanla Türkçe'de yeni bir mana kazanmış olabiliyor. Kur'an-ı Kerim'de test etmek, yoklamalardan, denemelerden geçirmek, sınamak manasında kullanılan kelimeler bela ve fitne kelimeleridir. Ancak bu kelimeler zaman içinde anlam daralmasına uğramış, Türkçe'de bugün bela kelimesi musibet, felaket manasına kullanılıyor. Arapça aslında kullanım yeri çok geniş olan fitne kelimesi de fitne çıkarmak deyiminde kötü niyetli hareketler manasını düşündürüyor. Bugün inkarcı kesimlerin kalpleri şüphe atmak için Allah neden kullarını imtihan ediyor, zaten bilmiyor mu gibi sorularda Allah'ın kulları arasındaki derece farklarını ortaya çıkardığı denemeleri, kulların birbirine yaptığı imtihanlara benzetme hatası görünüyor. İnsanlar bir üniversiteye veya memuriyete başvurunca onlar arasında seçim yapmak için yapılan imtihanlar, niyet olarak başvuranların çoğunu elemeyi hedefliyor. Hatta bütün namzetler çok iyi hazırlanmış olsa bile kontenjanlar, kadrolar sınırlı olduğu için liyakatli olan pek çoklarını bile mahrum etmek zorunda kalınıyor. Niyet elemek olunca sorular arasında bazıları insanı isyana sürükleyecek kadar zor oluyor. Bu zor sorular en çok rağbet gören programlara az sayıda kişiyi seçebilmek için namzetleri acımasızca ayıklamayı hedefliyor. Allah Teala'nın kullarını denemesi ise bir kısmını mahrum etmeyi hedeflemiyor. Çünkü Allah'ın mülkü geniştir, rahmeti ve keremi engindir. Eğer kullarının hepsi iman etmiş olsaydı, hepsini cennete koyabilirdi. Bugün insanoğlu fezaya gönderdiği kameralı cihazlarda görebiliyor ki, Allah'ın şu fani olarak yarattığı alem bile çok büyük. Şu içinde yaşadığımız dünya gezegeni gibi trilyon kere trilyon gezegenlere sahip galaksiler yaratmış. Ebedi alemse Allahu alem çok daha büyüktür. Bir hadisi şerife göre Allah'ın mülkü öyle büyüktür ki arşının içinde kürsi ve kürsinin içinde 7 kat gökler ancak çöldeki halka nispetindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ya Ebu Zer, 7 göğün kürsiyi olan nispeti ancak geniş düzlük bir arazide, bir çölde bırakılmış bir halka gibidir. Arşın kürsiye büyüklüğü, üstünlüğü ise bu geniş düzlük arazinin halkaya olan büyüklüğü, üstünlüğü gibidir. Hem Allah'ın kullarından istediği esaslar, kullar için güç yetirilemeyecek bir şey değildir. Allah Zülcelal iman edilecek hakikatleri hazır olarak bildirmiştir. Eğer herkes kendi araştırıp keşfedecek olsaydı, hepsi bunu başaramayabilirlerdi. Ama iman etmek kolaydır. İman ettiğin her hususu tam olarak bilmek ve anlamak da emredilmemiştir. Allah Teala emirlerine itaat isterken herkes hikmetini anlasın diye şart koşmuyor. Kimisi hikmetini anlayarak itaat eder, kimisi de Allah emretmişse, sevap vaat etmişse bana düşen uymaktır, gerisini düşünmem diyebilir. Hem insanlar bir imtihan düzenleyince kopya çekmeyi, kopya vermeyi, yardımlaşmayı yasaklıyor. Allah Teala ise tam tersi hazır uygulanacak sünnet-i seniyeyi bizzat en sevdiği kulu vasıtasıyla öğretiyor. Ona üsve-i hasene diyor, yani onu örnek almayı, kopya çekmeyi teşvik ediyor. Bunun yanında Rabbimiz kullarının birbirine emri bil maruf, nehyi anil münker yapmasını, zor imtihanlarda yardım etmesini, maddi manevi himaye ile irşad etmesini de teşvik ediyor. Başka hususlar da var. Dünyevi imtihanlarda birkaç yanlış bir doğruyu götürürken, Allah'ın imtihanında çoğu hususta bir doğru birkaç günahı silebiliyor. Hatta sadece af dileme bile yanlışları silip hiç günah işlememiş gibi yeniden başlama fırsatı veriyor. Tevbe-i nasuh ile kendini düzelten kişiye, günahlarının silinmesinin yanında tevbe etme ve kendini düzeltme sevabı veriliyor. Kısacası Allah, herkesin kazanmasını istiyor. Velev ki bütün bu fırsatlara rağmen kendini düzeltememiş olsun, imanlı bir şekilde son nefesini teslim eden kişilerin de ümidi tükenmiyor. Allah'ın rahmetini celbeden bir iyiliği, bir güzel hali vesilesiyle af ve şefaatle kurtulma ihtimali bulunuyor. Allah Teala'nın tekrar tekrar tevbesini bozan ama af dilemekten de vazgeçmeyen kullarına dahi, "Kulum günah işledi ve bildi ki günahı affeden veya günah sebebiyle muahaze eden bir Rabbi var. Ben de onu affettim. Dilediğini yap. Tevbe ettiğin müddetçe ben seni affettim." buyurduğu haber veriliyor. Çünkü hiç kimsenin kötülükleri, günahları Allah Teala'ya zarar veremez. Ancak insanlar birbirlerine ve kendi nefislerine zulmediyorlar. Cenab-ı Hak onların çoğunu ufak tefek vesilelerle temizliyor. Zaten dikkat edilirse fitne kelimesinde temizleme, arındırma manası da bulunuyor. Fitne, madeni eritip arındırma manasına geldiği için Arapçada kuyumculara fettan da denilirmiş. Fitneler, belalar yani zorlu imtihanlar, kişinin ne zamandır nefsinden söküp atamadığı bazı kötü huyları ve duyguları temizliyor. Allah Azze ve Celle bazen kulunu yanlış yoldan çevirmek için bela kemendi atarak fazla ileri gitmesinin önüne geçiyor. Bazen de kulunu dalıp gittiği gafletten uyandırıyor. İnsanı en çok aldatan şey uzun emel yani uzun bir ömrü olacağı zannıdır. Başa gelen hastalıklar, kayıplar, acılar insanı şefkat tokadıyla uyandırıyor. Aslında bela ve imtihan sadece başa gelen musibet demek değildir. Her şey, nimetler, imkanlar ve işlerin rast gitmesi de imtihandır. Mal ve evlat fitne olduğu gibi dünya hayatının süsleri olan her türlü imkanlarda insanın imandaki derecesini ortaya çıkaran birer denemedir. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır, sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir fitnedir, imtihandır ama çokları bunu bilmez. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'de fitne kelimesi, şeytanın vesvesesi, kafirlerin baskı ve eziyeti, münafıkların çıkardığı iç karışıklıklar içinde kullanılır. Allah Teala aslında kullarının birbirine musallat olmasını istemiyor. O yüzden kendileri için işi kolaylaştırmalarını, yani sadıklarla beraber olarak bu yolda yardımlaşmayı emrediyor. Elbette kullarını iman ve ihlas bakımından imtihana çekmek o kadar büyük bir mükafat vadeden Rabbimizin hakkıdır. Bu yüzden kullarını nefsani duygularla mücadele etmeleri, hoşlarına gitmeyen hislere sabretmeleri hususunda imtihandan geçiriyor. İnsanların birbiri için fitne olduğu bildiriliyor. Çünkü arasındaki derece farklarından doğan türlü münasebetler, bunlara karşı hissedilen türlü türlü duygularda insanı asıl yolundan alıkoyabilen, sarsıntıya uğratabilen zorluklardır. Hatta bazı kulların peygamber olarak seçilmesinin, diğerlerinin ona mutabaat etmekle emrolunmasının bile imtihan olduğu bildiriliyor. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda, pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi, kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir. Allah Teala, لَنَبْلُوَنَّكُمْ yani sizi belalarla sınarız, denemeye tabi tutarız lafzının geçtiği ayeti kerimelerde, Sizi deneyeceğiz ki içinizden cihad edenleri, zorluklara göğüs gerenleri ortaya çıkaralım ve size ait haberleri de söz ve iddiaları deneyerek açıklığa kavuşturalım, buyuruyor. Aslında buradaki denemeyi bir müsabaka tertiplemeye benzetmek mümkündür. Mükafat ve derece kazanmak isteyenler için müsabakalar bir fırsattır. Bunu fırsat olarak görmek, kuvvetli iman sahibi olanlara nasip olur. Çünkü imanı kuvvetli olan için dünya işlerinin zahiri, sadece nefsani duyguları yanıltan bir tuzaktır. Nefse hoş gelmeyen o fedakarlıklar aslında imanı ve muhabbeti ispatlama fırsatıdır. Herkes az veya çok imtihandan geçecektir. Allah Zülcelal buyuruyor ki, andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Bu ayette korkudan, açlıktan, az bir şeyle manasındaki min harfi cerrinin az bir şey manasına geldiği bildiriliyor. Ebedi olan hayatın yanında fani hayat az bir şey olduğu için insanın bütün hayatı bela ve imtihanlarla geçse bile az sayılır. Bunun yanında herkesin imtihanı ahiretteki derecesine göredir. Belki bazı kişiler sadece oruç emrini ifa ederken açlık imtihanıyla karşı karşıya kalacaktır. Zekatını verirken mallardan, ürünlerden eksilme, fakir kalma korkusunu tadacaktır. Allah'ın emir ve yasaklarına uymak, avam kullar için daha zor imtihanlarla karşılaşmadan imanı ispatlama vesilesi yerine geçebilir. Havas içinse daha büyük fedakarlıklar yapmaya basamak olur veya büyük musibetlerle karşılaşınca onlara karşı dayanma gücü kazanmak için bir temrin yerine geçer. Yani Allah'ın kullarını imtihanlarla yoklayarak diri ve teyakkuzda tutması, son nefese kadar imanını taze ve güçlü tutmasına yardımcı olur. Kısacası, imtihan mefhumu İslam kültürü içinde mana kazanır. Allah'ın kullarını imtihana çekmeye ihtiyaç yoktur. Tam aksine, kulların çok farklı yönlerden imtihanlarla terbiye edilmeye ihtiyacı vardır. Ne mutlu muvaffak olanlara. Değerli dinleyenler, Kübra Ergin imzalı İmtihan Ama Nasıl başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de bu akşam. Ve şimdi de Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Borç Meselesi başlıklı yazıyı sunacağız. İnsanlar arasında borç alışverişi ve ödemesinde yaşanan bir takım problemler sıkça soruluyor. Kulaktan dolma bilgiler sebebiyle yanlış anlamalar ve yanlış uygulamalarla karşılaşıyoruz. Bu yüzden de borç meselesini enine boyuna ele alalım istiyoruz. Evvela borç iki türlü olur. Birincisi karz-ı hasen dediğimiz ihtiyaç sahibine yardım kabilinden verilen borçtur. Yani arada herhangi bir ticari münasebet olmadığı halde 10 bin liraya ihtiyacım var, bana borç verir misin diyen bir kişiye arada ticari bir işlem veya o parayı vermenizi gerektiren bir akit, sözleşme olmadığı halde borç veriyorsunuz. Bir anlamda destek oluyorsunuz. Borç olarak verilen bu para emanet hükmündedir. Yani komşunun komşuya verdiği emanet gibi. İstenildiğinde geri verilmesi gereken bir emanettir. Çünkü arada bir ticari işlem yok. İkincisi, akitlerden, sözleşmelerden doğan borçtur. Vadeli bir alışveriş var. Mesela, kitap satın aldınız, ödemeniz gereken meblağ borç olarak kaydedilir. Ne zaman ödeyeceğiniz konusunda da anlaştınız. Mesela 3 ay sonra veya filan tarihte ödeyeceksiniz. İşte bu tür borçta vadeye riayet gerekir. Vadesi gelmeden önce satıcı kitabın parasını sizden isteyemez. Çünkü arada ticari bir münasebet var. Bu ticari sözleşmeden doğan bir borç var ve bu borcun bir vadesi var. Kitabın fiyatı da bu vadiye göre belirlendi. Peşin olsa fiyatın daha düşük, uzun vadeli olsa daha yüksek olması kuvvetle muhtemeldi. Dolayısıyla satıcının vadesi gelmeden bu parayı isteme hakkı yok. Borçlunun da parası olsa bile vadesi gelinceye kadar ödememe hakkı var. Hatır icabı satıcı, ödeme imkanın var mı diyebilir, alıcı da hatır sayıp ödeyebilir, o ayrı mesele. Birinci tip borç, yani karz-ı hasende zaman konuşulmaz. Konuşulsa da bağlayıcı olmaz. Bu arada asıl olan ihtiyacın görülüp akabinde ilk fırsatta paranın iade edilmesidir. Lakin günümüzde bu durum çok suistimal ediliyor. Hatta bu hususta ağzı yanmış birçok zengin artık ben borç vermem. Zekat istersen vereyim ama borç vermem diyor. Niye vermiyorsun? Ne zaman ödeyeceği belli değil, getirecek mi belli değil, ödeyeceğim diyorlar ama ödemiyorlar vesaire. Bu da çok yanlış bir ifade. Halbuki Cenab-ı Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç isteyene faizsiz ödünç verecek yok mu? Dolayısıyla verdiği borçlarda sıkıntılar yaşayan kişiler borcu Ahmet'e Mehmet'e verdim diye düşünmesinler. Allah'a borç veriyorum ben desinler. Veriyorum geri gelmiyor, mağdur oluyorum diyorsan yine de hiç borç vermeyeceğim deme. Tahammül edebileceğin miktarda ver de bu ayeti kerimenin şumulüne girmeye gayret et. Tekrarlayalım. Bu tür karşılıksız borçlarda süre mefhumu olmaz. Bunu da bazıları ne demek süre mefhumu olmaz diye tuhaf karşılıyorlar. Evet, karz-ı hasende süre yoktur. Şöyle ki, mesela bir kişiye 10 bin lira borç verdiniz fakat 3 gün sonra ani bir şekilde sizin ihtiyacınız oldu. O paradan başka da paranız yok. Kendi paranız varken başkalarından mı isteyeceksiniz? Hakkınızdır, gider ve sana 3 gün önce 10 bin lira vermiştim. Acil bir ihtiyaç zuhur etti. Geri verebilir misin dersiniz. Eğer alan kimse henüz kullanmamışsa, bir yere tasarrufta bulunmamışsa, buyurun deyip geri vermesi uygun olur. Ama eğer kullanmışsa, ben bunu harcadım ama bana müsaade et, senden aldığım gibi başkasından alıp sana ödeyeyim diye çare araması muvafıktır. Doğru olan budur. Bir aydan önce istemem demişti diye itiraz etmeye, kızmaya hakkı yoktur. Sen hiç yoktan herhangi bir akit, sözleşme olmaksızın geldin istedin, o da verdi. O kendi parasını senden isteyemeyecek mi? Düşünülebilir ki ayıp olmasın diye istemez. Gider bir başkasından halleder, o da bir tercihtir. Öyle de yapabilir. Borçla alakalı başka meselelere temas edelim. Borç zamanında ödenmezse ne yapılır? Kur'an-ı Kerim faizi yasaklamış. Rabbimiz faizi şiddetle yasaklıyor. Faiz yiyenlerin kıyamette çarpılmış gibi kalkacaklarını bildiriyor. Faiz yasağına uymayanların Allah ve Resulüne savaş açma ahmaklığına düşeceklerini ifade buyuruyor. Faizin çeşitleri var. Bir tanesi de vaktinde ödenmeyen borca para ilave ederek vadeyi uzatmak şeklinde yapılanıdır. Cahiliye de bu yaygındı. Hatta zamanla faiz borcu kat kat aşardı. Demek ki borcun vaktinde ödenmemesini hemen paraya tahvil etmek faizdir ve haramdır. Ancak borcun aslını hak sahibi alır. Ayette buyrulur. Sermayeniz borcun aslı sizindir. Böylece ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Çünkü borcun aslını almazsanız siz haksızlığa uğrarsınız. Fazlasını isterseniz karşı tarafı haksızlığa uğratmış olursunuz. Zulmetmek de yok, zulme razı olmak da yok. Peki, borçlunun ödeme gücü yoksa ne yapmalı? Mütakip ayet anlayış ve bağış şeklinde iki çözüm bildiriyor. Eğer borçlu darlık içindeyse eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Sadaka olarak bağışlamanızsa sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz. Borçlu borcunu zamanında tedarik edememişse böyle bir durumda zaruret hükümleri geçerli olur. Canını alacak halin yok. İkinci çözüm olan Kur'an'ın tasadduk emrini yerine getirmekse başlı başına bir imtiyaz. bunu yapamıyorsan borçlunun eli bollaşıncaya kadar beklemelisin. Gelelim şimdi borçlunun elinin bollaşması meselesine. Burası işin püf noktası. Borçlu bir kişi karnını doyurabilecek kadar yiyebilir. Yani ekmek ve peynirle doyuruyorsa. Bunların yanına bir de karpuz alayım diyemez. Önce borcunu ödemek esastır. Eskiyen perdelerini yenilemek aklına geliyorsa, o perdelerle bir süre daha idare etmek mümkündür deyip borcunu öncelemelidir. Giyecek elbisen var, gidip bir çorap dahi almak uygun değildir. Önce borcunu ödeyeceksin. Eğer böyle yapmıyorsa, yani imkanı olduğu halde borcumu ödeyemem diyorsa, bu adam zalim, bu adam hain bir kişi olur. Hadis-i şerif bu durumu çok açık bir şekilde beyan etmektedir. Zenginin, imkan sahibi bir kişinin vakti gelmiş borcunu ödememesi zulümdür. Açık söyleyelim, parası olduğu halde borcunu ödemesem ne olur ki diyen bir insan hırsız addedilir. Fakat adam iflas etmiş, takdiri ilahi, hiçbir şekilde ödeyebilecek durumu da yoksa bu adamın başında sürekli ver parayı demek de doğru bir davranış değildir. Yukarıda ödeyebilecek durumdayken ödememek zulümdür demiştik. Peki bu zulmü işledikten sonra, yani mesela borcu vadesinden senelerce geciktirdikten sonra ödemek isterse bir kimse o zaman ne yapacak? Hesaplayacak önce aldığı borç parayla o zaman ne aldıysa onun şimdiki kıymetini hesaplayıp o miktarı sahibine götürecek. Niye böyle yapmalı? Çünkü helallik alması gerekiyor. Zulmetmiş bu adam. Haksızlık yapmış, imkanı varken ödememiş. Borç meselesi çok hassas bir meseledir. Kimse başkasının parasıyla para kazanma cihetine gitmemelidir. Onun parasıyla ticaret yapayım, 10 bin lirayı 100 bin lira yapayım, oradan da borcumu veririm denilemez. Böyle bir hak yok, ancak teklif edilebilir. Kardeşim, ben ticaret yapacağım senin paranla, gel ortak olalım veya seni de ortak edeyim denilebilir. O da razı olmaz ve yok kardeşim ben sana borç vereyim, elin bollaşınca ödersin derse işte ancak o zaman onun parasını ödedikten sonra kazanılan para anamızın ak sütü gibi helal olur. Ama adam parasını istemiş, senin de kasanda var yahut başka mülkün var, çıkarıp vermemişsin. Satıp da borcunu ödememişsin. Bu durumda vallahi senin işin çok zor. Allah yardımcın olsun. Çünkü o parayı fazlasıyla ödesen bile alacaklıya çektirdiklerinin hesabını ahirette vereceksin. Rabbimiz bizi birbirimize muhtaç eylemiş. Muamelat zaruri. Kimse kimseye borç vermezse, kimse kimseye vadeli mal satmazsa ne oluyor? Ortalık tefecilere kalıyor. Evlenecek genç bankanın yolunu tutuyor. Adam ayın sonunu getiremedi, kredi kartına yükleniyor. Faize bulanmış bir memlekette de ne aile huzuru, ne kazancın bereketi, ne de saadet kalıyor. Rabbim can borcunu tertemiz iade edebilenlerden eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Borç Meselesi başlıklı yazıyı paylaştık son olarak bu akşam Sesli Dergi'de. Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2020 sayısından paylaştık bu yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.